bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Karartma Geceleri, Rıfat Ilgaz, Çınar Yayınları, 12. Basım, İstanbul, Ekim 2002, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Haluk Arı. İkinci Dünya Savaşı'nın sınırlarımıza dayandığı 1944'te baskın tehlikesine karşı geceler karartılmaktadır. Karartma Geceleri, Mustafa Ural adlı öğretmenin ikinci şiir kitabı, sınıf hakkında çıkartılan tutuklama kararı sonrasındaki kaçış serüveninin öyküsüdür. Atilla İlhan'ın Fedailer Mangası'nın demirbaşı olarak adlandırdığı 1940 kuşağının toplumcu, gerçekçi şairlerinden Rıfat Ilgaz'ın kendi yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı Karartma Geceleri bir anı roman değildir. Yazarın anılarını yeniden bir zaman kurgusuna yerleştirmesiyle ortaya çıkmıştır. Romandan uyarlanan, yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı ve Tarık Akan'ın başrolünü oynadığı Karartma Geceleri filmi de ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda birçok birincilik ödülü alarak büyük bir ilgi görmüştür. Karartma Geceleri, Türkiye'nin aydınlığı arama çabasına yol gösteren önemli bir başyapıttır. Rıfat Ilgaz'ın yaşamına dair. Rıfat Ilgaz, 1940'ların toplumcu, gerçekçi şairler arasında başta gelenlerdendir. 1911 yılında Cide'de doğdu. Şiir yazmaya ortaokul öğrencilik yıllarında başladı. İlk şiiri 27 Temmuz 1927'de günlük Nazik Ter gazetesinde yayınlandı. Ayrıca Açık Söz, Kastamonu, Güzel İnebolu ve Güzel Tosya gazetelerinde şiirleri ve yazıları yayınlanmaya başladı. Babasının ölümü nedeniyle liseden ayrıldı. Yatılı olarak Kastamonu Muallim Mektebi'nde öğrenim gördü. 1930 yılından mezun oldu. 6 yıl süreyle Gerede, Akçakoca, Hendek ve Düzce arasında Gümüşova'da ilkokul öğretmenliği yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nü 1938'de bitirdi ve Adapazarı Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine atandı. 1939'da İstanbul Karagümrük Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliğine başlayan Ilgaz'ın yazı ve şiirleri büyük dergilerde yayınlanmaya başlandı. 1940'da Çığır, Oluş, Ulus, Güneş, Yücel, Varlık, Hamle ve Yeni İnsanlık dergilerinde şiirleri çıktı ve aynı yıl Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Hasan Tanrıkut, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel'le tanıştı. Ömer Faruk Toprak'la 9 Eylül 1942'de Yürüyüş dergisini çıkardılar. Bu dergide Orhan Kemal, Sait Faik, Cahit Irgat, A. Kadir, Nazım Hikmet, İbrahim Sabri ile birlikte çalıştılar. 1943'te ilk kitabı Yarenlik'i yayınladı. Şiirleri olağanüstü bir ilgi gördü. Ocak 1944'te Sınıf adlı şiir kitabı çıktı. Sıkı yönetim kararıyla toplatıldı. Pertev Naili Boratav Sınıf için, yeni Türk şiirine inanmayanlara Rıfat Ilgaz'ın kitabını okuyup anlamalarını dilemekten başka yapılacak bir şey yoktur diye yazdı. 1945'te Gün dergisi çıktı. Ilgaz bu dergide sekreterdi. Bu dergide yazıları yayınlandı. Aziz Nesin'in Cumartesi dergisine ortak oldu. Seçici kurulla çalıştı. 1946'da Esat Adil, Sabahattin Ali, Aziz Nesin'le birlikte Gerçek gazetesini çıkardılar. 1946 Ekim ayında Yığın dergisini Esat Adil ve Adil Yağcı ile birlikte çıkardılar. Öğretmenliğe yeniden döndükten sonra Boğazlıyan Yozgat'a atandı. Hastalığı nedeniyle Valide Bağ Sanatoryumuna yattı. Şubat 1947'de Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Mim Uykusuz'un çıkardığı Marco Paşa kadrosuna girdi. Sık sık kapatılan bu derginin daha sonraları sorumlu müdürlüğünü üstlendi. Malum Paşa, Merhum Paşa, Hür Marco Paşa gibi dergilerinde sık sık adı değişiyordu. 1950'li yıllarda Ilgaz gazetecilik yapmaya başladı. Sakıncalı olduğundan gazeteler ve dergiler imzalarına pek yer vermediler. 1952-1960'ta Tan gazetesinde dizgici, düzeltmen ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk'un çıkardığı Dolmuş dergisinde Stepne takma adıyla yazılar yazdı. Hababam sınıfı, Pijamalılar yani bizim koğuş, Don Kişot İstanbul'da bu dergide dizi olarak yayınlandı. Hababam sınıfını da isminin sakıncalı olması nedeniyle Stepne yedek lastik takma adıyla yazdı. Ocak 1953'te Devam adlı şiir kitabını çıkardı ve bu kitap da toplatıldı. 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra kendi adıyla yazı ve şiir yayınlanabilme olanağına kavuşan Rıfat Ilgaz, Demokrat İzmir, Akbaba, Vatan, Yeni Gün, Yeni Ulus gibi yayın organlarında ve kimi edebiyat dergilerinde yazı yazabildi. Sınıf yayınlarını kurdu ve kendi kitaplarını yayınlayabildi. 1970'te basın şeref kartını da aldı. 1974'te emekli oldu. Doğum yeri olan Cide'ye yerleşti. 12 Eylül 1980 döneminde 70 yaşında gerekçesiz sorguya çekildi ve gözaltına alındı. Tutukluluğu sona erince İstanbul'da oğlu Aydın Ilgaz'la ölümüne kadar birlikte yaşadı. Bu olaylar 40 yıl önce, 40 yıl sonra adlı kitabında anlatılır. Onu hepimiz Hababam sınıfının yazarı olarak bildik. 60 yayınlanmış kitap olmasına karşın onun şairliğini, romancılığını ve öykü yazarlığını unutmamamız gerekir. Kitaplarında çağdaş, ileri görüşlü, ulusumuzdan yana birlikteliği önerir. Yıllarca kendisini bizden uzaklaştırmaya çalışan yöntemlerden sonra demokrasi yolunda ülkemizdeki gelişmeler Rıfat Ilgaz adını yeniden yücelttiyse de Sivas olaylarının acısına dayanamayan duyarlılığı 7 Temmuz 1993 günü aramızdan ayrılmasına neden oldu. 1991'de yazdığı son şiirinde şöyle der: "Elim eline değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım." Kapıdaki üçgenin içinde 5 gündür geceli gündüzlü hemen her renkte bir çift göz görmeye alışmıştı. Göremediği dakikalarda kendini hücresinde daha yalnız, daha unutulmuş sayıyordu. Buna hücre demek biraz insafsızlık olurdu. Koskocaman, yüksek tavanlı bir odaydı bu. Ne var ki tek başına kaldığı bu koskocaman tam takır oda daha da bomboştu, kendi yalnızlığından bir şeyler eklendiği için. Emniyet müdürlüğünde kaldığı, tek ranzanın kıta kıt sığabildiği basık hücreye hiç benzemiyordu kuşkusuz. Bu dik duvarlar arasında tek başına iki laf edemeden, süpürge değmemiş, paspas yüzü görmemiş aralıklı döşeme tahtalarının üstünde yatıp kalmanın insanı daha da mutsuzluğa iten ürkünç bir yanı vardı. Bir at yazacak kadar olsun temiz yer kalmamıştı duvarlarda. Alfabenin irili ufaklı tüm harfleriyle yazılan yazılar hep Allah kurtarsın anlamına gelen tümcelerdi. Allah'tı onları buraya sokan da çıkaracak olan da. Girenlerden hiçbiri kendi isteğiyle gelmediğine göre kendilerinde en küçük bir suç bile aramamalıydılar. Boşunaydı sorgular, dayaklar, tutuklamalar, yargılanıp zindanlara atılmalar. Mustafa Ural hemen 3-4 saatte bir rengi, biçimi, anlamı değişik gözlerin kendi üzerindeki soğuk etkisini sezinlemeye alışmıştı. Hem onlardan kaçıyordu, odasının ölü alçılarına doğru, hem de onlarsız yapamıyordu. Ne de olsa sıkıntısını dağıtan, insan özlemini gideren, yatıştırıcı bir yanları olduğunu da saklayamazdı. Hele mavi mavi gülen bir çift göz vardı ki Anadolu'nun neresine gitse bu bakışlar anlamını yitirmezdi. her otobüste, her garajda, her köy kahvesinde, her han kapısında rastlanabilirdi bu gözlere. Suçların en anlamsızı, en ağırıyla suçlandırılmıştı ama gene de biliyordu onlardan kendisine bir kötülük gelmeyeceğini. Üçgenden bakan bu gözler, görmüş geçirmiş bir memleket çocuğunun bakışlarıydı. Bu gözlerin sahibinin Bayburtlu Necati olduğunu dışarıda geçen konuşmalardan öğrenmişti. İyi ama bu delikanlı 5 gündür kendisine iyilik olarak ne yapmıştı? Bunlar öyle küçük insanlıklardı ki anlamını ancak bu cezaevinden gelip geçenler bilirdi. Söz gelimi kapısız bir helanın önünde bir nöbetçinin arkasını dönüp dikilmesi bile bu tür insanlıklardan biri, belki de en önemlisiydi. 4 duvanın 4'ünün de ayrı bir özelliği vardı. Kapıya yüzünü çevirdiğinde sağında kalan duvarın geniş bir köşesi sırılsıklamdı. Odayı heladan ayıran, ayıran değil de helayı odaya getiren bu ıslak duvardı. Solundaki duvarsa kendisi gibi hücreye kapatılmış başka bir tutukluyla aralarına çekilmişti. Yalnız şunu anlıyordu ki bu tutuklu kendisinden çok daha hoşgörüyle karşılanıyordu nöbetçilerce. Günün her saatinde vakitli vakitsiz helaya çıkabiliyordu. Oysa kendisi uzun işlemlerden geçiyor, önce nöbetçi çavuştan izin isteniyor, o da kim bilir kimlere başvurmak zorunda bırakılıyordu. Sağlı sollu bu iki duvarı birbirine bağlayan karşılıklı duvarların ikisi de çok daha önemliydi Mustafa için. Birinin ötesinde yaşama vardı, özgür bir yaşama. Bir kadın sesi zaman zaman çocuğunu arıyor, bir satıcı küfesinde nesi varsa bağıra çağıra duyuruyor, bir taş arabasının tekerleği Arnavut kaldırımlardan yuvarlanıp uzaklaşıyordu, en güzel tıkırtılarla. Tavana yakın 2 camlı küçük bir pencere de vardı bu duvarda. İyi niyetli bir gardiyan, silmek, parlatmak istese de yetişemezdi merdivensiz. Bu yüzden parlaklığını çoktan yitirmiş bu 2 küçük cam çerçevesinde kör kör duruyordu. Bu pencerenin bir yararı varsa ışıktan çok içeriye sesleri geçirmesiydi. Her ne geçirirse geçirsin, Mustafa'ya bu pencere yetiyordu. Şu ses, şu genç kadın sesi sanki kendisi için geniş bir özgürlük havasını da getiriyordu içeriye. ''Nermin, kız neredesin? Gel çabuk.'' Kızına seslenen annenin saçlarının rengini bile düşünüp bulmuştu. Gözleri olsa olsa açık yeşil, yanakları pembe, sağlıklı ve canlı bir kadındı. Duvarlardan çok şu kirli camı delip içeriye dolacak güçte olan bu ses cılız, çelimsiz birinden çıkamazdı. Egemen ve güvenliydi bu sesleniş. Çocuğu sokakta oynadığı sıralarda 10-15 dakikada bir yoklamasını yapıyor, kızını izliyordu. Gel çabuk demesi çocuğu çağırmaktan çok onu yoklamak içindi. Bunu Mustafa Ural da biliyordu artık. Verilen karşılık anasının çağrısı kadar güçlüydü. Buradayım anne, bir yere gitmiyorum. Eğer bu yavrucak bir yerlere gidip dönmezse, kapının önünde oynamaz da uzak mahallelere açılırsa, duvarların ötesinde buna annesinden daha çok üzülecek birinin bulunabileceğini bu kadın nereden bilecekti? Duvarların en cana yakını kapılı olanıydı. Üzerinde kendisinin gözlenmesi için bir delik, bir üçgen açılsa bile. Üçgeni açtıranlar bu işin kendi çıkarlarına uydurulduğunu sanıyorlarsa aldanırlardı. Dışarıdan bakan değil, daha çok içerideki yararlanırdı bu delikten. Eğer Mustafa 5 günde en az 5 kişi tanıdıysa bu üçgenin aracılığıyla tanımıştı. Bir zincir şakırtısıyla dar koridorlardan kopup gelen ya Sotiri'dir ya da Ömer. Topukları basık kauçuk ayakkabılarını sürüyerek geçense mutlaka Halil'dir. 7. günüydü. Mustafa'nın bu pis odaya kapatılışının. Her gün biraz daha kirlenen, pire pisliğinden çamurlaşan, çamaşırlarının ağırlığı sırtında duyuyor, buna yavaş yavaş alışıyordu. Sanki bütün koğuşların pireleri burada toplanmıştı, ona işkence etmek için. İlk günlerin tedirginliğinden kurtulmaya çalışırken bu pis yaratıkların kaşıntılarına alışması gerekiyordu. Mahpusluğun ilk belirli sıkıntısı derisindeki kaşıntılarla başlamıştı. Derisinden başlayan tutsaklık acısı gerçek anlamını da ta kafasının içinde buluyordu. Her şeye dayanmaktan başka çıkar yol yoktu. Çağ belliydi. Kendisi gibi düşünenleri batı sınırının ötesinde rahatça kurşuna dizebiliyorlardı. Bu pirelerle özgürlüğünün içine tükürülmek bir bakıma cezaların en hafifi sayılmalıydı. Sınırların ötesinde kalan uygar bir dünya şimdi aydınların boğazlandığı bir tutsaklar ülkesiydi. Bu topraklar üstünde kelepçe vardı, pranga vardı, türlü işkenceler de vardı ama henüz ölüm kampları, fırınlar, kurşuna dizilmeler yoktu. Üçgenli kapının kilidinde bir anahtar döndü. Hep aynı cılız anahtar sesi. Kapı açılmış, taş gibi bir şey fırlatılmıştı. Yumruk kadar bir ekmek. Üçgenden kolayca sığardı bu ekmek oysa. Kapının açılma yetkisini üzerinde taşıyanın bu kadar olsun güç gösterisi bağışlanamaz mıydı? Mustafa'nın odanın tam ortasına serdiği paltosunun üstüne atılmak istenmişti ama sakar el hedefi tutturamamış, döşemedeki tozları bulanmıştı ekmek. Temizliği için onu bir iki üflemesi yetmişti. Tayını yokladı, sıktı, okşadı. Karaydı. Her günkünden daha bayat olsa da kutsal bir şeydi. Bir iki lokma da rahatça yenilip bitirilebilirdi. Onu sıkıca kavradığı iki elinin arasında öylece kaldı. Az önce uyanmıştı. Vaktin geç mi, erken mi olduğunu bilmiyordu. Saati yoktu. Tepesinde hiç sönmeden yanan 25 mumluk ampul geceyi gündüzden ayırmıyordu. Ampulün camının pencere camından farkı yoktu. Tozdan, pislikten. 2-3 mumluk bir ışık 24 saatlik günün hemen her dakikasında aynı sıkıntıyı aynı tek düzelikte dağıtıyordu. Yarıya kadar katıksız yediği ekmeği özenle paltosunun üstüne bıraktı. İçinde bulunduğu zamanı helal gidiş gelişlerinden anlamak için usulca ayağa kalktı, odanın bir köşesinde dikildi. Gözü üzerine çekmeyen köşelerden biriydi durduğu duvar dibi. Hep böyle yapardı. Önce buradan nöbetçinin gözlerini izlerdi. Gözlerdeki öfkeyi, düşmanlığı ya da belirsiz, anlamsız hoşgörüyü. İç düzeni biraz da bu gözlerin getirdiğine bağlıydı. Başını ürküyle kapıdan yana çevirdi. Üçgen bomboştu. Kapının önüne sokuldu. Bitişik odadaki yaşlı tutuklu dışarıya çıkarılıyordu. Nöbetçi olsa olsa onun peşinde, onun işinde olacaktı. Mustafa Ural, bu adamın suçunun kendi suçuyla hiçbir benzerliği olmadığını seziyordu. Onun düşüncelerinin bu adamın ülküsünün tam karşısında olduğunu açık açık yazdığı için atılmıştı buraya. Baştakilerin her iki düşünceye de sağlı sollu savaş açar göründükleri bir çağ yaşıyorlardı. 1944 yılının 7 Haziran'ı. Bugün 6 Haziran 1944'te olabilirdi. Tepesindeki lamba günün kesinliği üstünde açıkça bir şey belirtmiyordu. Acaba 8 Haziran'da olabilir miydi? Hayır, bu pis odada günler o kadar çabuk geçemezdi. Verdikleri ekmek sayısından çıkarmak da kolay değildi günün tarihini. İlk gün hiçbir şey verilmemişti, su bile. Helaya uzun işlemlerden sonra çıkarıldığı için ertesi gün helanın musluğundan içebilmişti suyunu. Daha ertesi gün ekmek yerine kılıfsız bir matra uzatılmıştı kapıdan. Ekmeğin kaçıncı gün verilmeye başladığını kesin olarak hatırlamıyordu. Öbür uçtan bir zincir şakırtısı koptu. Gelen Sotiri değilse idamlık Ömer'dir. Doğruydu. Tam kapının önünden geçerken göz göze geldiler. Ömer'le yüklendiği cezanın dokunulmazlığından gelen korkusuzlukla. Merhaba dedi Ömer. Allah kurtarsın. Merhaba, sağ ol. Suçun? Daha belli değil. Benimkinden de ağır mı? Öyle olacak, dedi Mustafa gülümseyerek. Buraya kapatıldığıma bakılırsa? Sanmam, bir leş var bende. Kucağında taşıdığı demir gülleyle övünürcesine sustu. Mustafa'nın da sustuğunu görünce sesini tatlılaştırdı. Göreceksin, benden önce çıkarsın sen, dedi. Gelenler gidiyor, hep ben kalıyorum. Aldırma. Aldırdığım yok, dedi Mustafa. Yatıyoruz işte. Paran pulun, cigaran? İçmem. İçiyordum ya, bıraktım. Önündeki yaşlı tutukluyla heladan dönüyordu nöbetçi. İkisinin konuştuklarını anlamıştı. Çok geçmeden kilidin içinde anahtar döndü. Aralanan kapıda yağız bir yüz göründü. Çocuksuluğuna bir öfke anlamı katmak için kaşları çatılmıştı. "Yakarım canını," dedi. "Konuşuyordun değil mi?" Buralarda öğrenmişti Mustafa bütün evetlere hayır demenin gerektiğini. Her evet, eğer varsa insanın suçuna kolayca yenilerini ekleyebiliyordu. "Konuşmuyordum," dedi kılı kıpırdamadan. "Konuşuyordun, gördüm. Ben konuşmuyordum," diye üsteleyebilirdi. Ama bunun tek anlamı ben değil, idamlık Ömer'di konuşan olurdu. En iyisi susmaktı. Nöbetçi hiç beklemediği bir yumuşaklıkla, "Sen ona bakma," dedi. "O idamlık. Yüklenebileceği kadar yüklenmiş cezayı. Ama senin daha ne olacağın belli değil. Gidersin okkanın altına. Taş odaya atılırsın. Tayınsız kalırsın." Tayınsız kalmak. Demek cezaların en ağırı buydu. En sonra söylenmişti bu yüzden. Mustafa'nın umursamadığını görünce verdiği korkuyu az gördü. "Sen falaka nedir, bilir misin falaka? Ha? Karışmam sonra." Falakayı da biliyordu, daha çoğunu da. Ürkmüş gibi başını öne eğmeyi daha uygun buldu. Verdiği sıkıyı yeterli gören nöbetçi, bir süre yüzüne acı acı baktıktan sonra çekti kapıyı üstüne, anahtar kilidin içinde daha sert döndü. Kilit yaylı bile değildi. Bu tür kilitler ancak köylerde tavuk kümeslerinin kapısına vurulurdu. Çocuklar girip de yumurta çalmasınlar diye. Tutsaklığında bir tavuk çaresizliğinin gizli oluşunu düşündü. Kendini acıdı. Ufak ufak da olsa günlük olayları yerinde oturtmasını öğrenmişti. Geceyi gündüzden rahatça ayırabildiği gibi sabahın erken saatleriyle akşamın geç saatlerini biliyordu artık. Sokağa bakan kör pencere, dışarıda yanan belediye lambasının ışığıyla akşama doğru hafiften kızarıyordu. Işığı içerideki ampulden daha baskın olduğundan kirli ama koyu bir sarılık yansıyabiliyordu. Şimdi saatin 7'si 8'idir. Koyu sarılık bitip de duvarın rengini aldı mı pencere camı sabahın 5'idir ya da 6'sı. Güneş doğsun batsın ışıklar odayı aydınlatmıyordu. Uyku da uyanıklık da bir zaman ölçüsü değildi burada. Öbür koğuşlar gibi günlük bir yaşama sıralaması da yoktu saatlere göre. Dışarıda böyle bir düzenin sürüp gittiği helaya gidiş gelişlerden çıkarıyordu. Bir de kantin olmalıydı dışarıda ama nerede? Cezaevinin dışında bahçede mi, bulunduğu katta mı? Bununla birlikte cebinde tek kuruşu olmadığı için kantin varmış, yokmuş onu pek ilgilendirmiyordu. İleride karısı Şükran'la bir ilinti kurdu mu bu kantin işine yarardı. Ama bu ne zaman olacaktı? Odasının tam altında büyük bir insan kalabalığının kaynadığını daha yeni öğrenmişti. Başının altına serdiği paltodan kaydığı bu gece kulağına belirsiz sesler gelmişti. Bir mağara uğultusunu duymuştu beyninin içinde. Oysa cezaevine ilk girdiği gün kendisini yer katına kapattıklarını sanmıştı. Demek ki kapatıldığı odanın altında büyük bir koğuş vardı. Kendisini yapayalnız bulduğu zamanlar kulaklarını toprağın derinliklerinden gelen bu uğultuya verirdi. Bu sözsüz konuşmalar halinde sürüp giden mutsuz uğultuya. Gecenin hangi saatinde olduğunu bilmeden uyanmış bu uğultuyu dinliyordu. Yarı uyur, yarı uyanık uzunca bir süre geçmişti. Birbirine vurulan iki demir parçasının çıkardığı korkunç gürültüyü duyunca paltosunun üstünde doğruldu. Bir alarmdı bu. Koşarak gelen nöbetçi kapısının kilidini açmış, girmişti içeri. "Kalk!" diye bağırdı. "Daha ne duruyorsun? Alarm işte." Kapıyı gösteriyordu ona. "Çık dışarı, koğuşlar boşalacak. Hadi çabuk." Paltosunu alarak kalktı. "At onu elinden," dedi nöbetçi. "Palto yasak." Koridora çıkınca kalabalığa karışmıştı. İtile kakıla bahçeye çıkarıldılar. 15 gündür ayakları toprağa basmamıştı. Birden canlandı. Geriden gelenler dikilenleri önlerine katıp sürüklüyorlardı. Ezilmemek için bahçe parmaklığına tutuldu. Kaba sesli biri kalabalığa doğru konuşuyordu. "Gürültü yok, konuşmak yasak. Kim konuşursa, kargaşalık çıkarırsa vur emri var. Mustafa başını o yana çevirdi. Bu adam cezaevi komutanı olacak diye düşündü. Buraya girdiği gün onun karşısına çıkarmışlardı gardiyanlar. Adam vuracak birine benzemiyordu ama hiç de belli olmazdı bu işler. Palaskasına takılı hantal bir tabanca gecenin alacakaranlığında seçiliyordu. Kılıfın ağzı açıktı.